Merhaba, herkese merhaba. Pota Avrupa'sının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine Anıl Kantemir'le beraberiz. Ben Berkan, günaydın. Anıl, selam.
Selamlar abi.
Euroleague sezonunu bitirdik. Artık güncelden çıkıyoruz. Belki bir siz şey yaparsınız, Ahmetleri Türkiye Ligi falan yaparsınız ama şimdilik günceli geride bırakalım. Yine böyle bir tarihe gidelim dedik bu bölümde. NBA'de oynamış en iyi Avrupalı oyuncuları konuşacağız bugün. Ama şunu söyleyeyim, şu an aktif olan oyuncuları konuşmayacağız. Eskileri, basketbolu bırakmış eski yıldızları konuşacağız. Liste kalabalık.
Abi senden fikir gelmişti hatırlarsan. Bir iki ay falan olmuştur herhalde. Belki daha fazla.
Ya.
Ve araya çok şey girdi. Senin projen yani bu. Öyle söyleyelim.
Çok gerçekten şey bir proje yani. Dev bir proje, mega proje.
Aynen. Ya senden gelmişti. Hakikaten iyi de oldu aslında. Çünkü şey bu hani biz genelde hani sadece Avrupa coğrafyası içerisinde tabii yani programı Spot Avrupa zaten böyle bu şekilde olması gerekiyor da hep burada oynanan basketbol üzerinden konuşmuştuk. Biraz da hani burada oynanan basketbolun hani dünyanın en büyük sahnesine hani yansıması nasıl oldu? İşte 80'leri, 90'ları biraz da işte o dönemde de tabii çok yıldız büyük oyuncular vardı. Bu programların serilerinde daha önce o oyuncuları da konuştuk. Özellikle Eurobasketlerde. Onlardan da biraz bahsederek senin dediğin gibi daha iyi oyunculara da sırayla geleceğimiz. İşte 90'lardan itibaren geleceğimiz. Senin de hatta hazırladığın bir liste var. Onun üzerinden de geçeceğimiz. Öncesinde işte benim vereceğim birkaç not vardı. Onlarla beraber en azından bir Avrupa'nın NBA ile etkileşimini konuşmuş oluruz bu programda.
Evet, yani ben ilk fikir aklıma geldiğinde NBA playoffları başlıyor tabii, o yüzden şey yapmıştım, söylemiştim. Neyse ki playofflar bitmeden final serisi daha yeni başlamışken
Evet.
çekme fırsatımız oldu.
Aynen öyle.
Senin arkadaşlarla başlayalım istersen.
Ya şöyle şimdi tabii hani 80'lere 90'lara baktığımızda hani yani özellikle 80'li yıllarda Avrupa'da oyuncu sayısı da sadece Avrupa'da oyuncu değil aslında NBA'ye gelen hani Amerika'da oyuncu sayısı Amerika kıtasından gelen oyuncular işte Afrika'dan gelen oyuncular bunu da bayağı
Aslında
bayağı
şöyle desek daha doğru olur abi. Yani NCAA dışından gelen oyuncular
Evet, NCAA dışından gelen oyuncular.
diye şey yapsak.
Aynen giderek hani böyle artmaya başladığını görüyoruz ama tabii hala böyle kolay kolay hani NBA'in onları içine aldığını net bir şekilde söylemek güç. Bir de tabii zaten hani çok da konuşuyoruz hani bizim eski yazılarımızda vesaire de var. Ya yani özellikle 90'lar öncesindeki dönem hani dünyanın biraz daha kutuplaştığı bir dönem olduğu için hani bu tip geçişkenlikleri çok daha zor olduğu bir dönemdi. Haklı olarak da yani bu kadar hani televizyonun bu kadar pazarlama dünyasında hiç içinde değildi kimse. Biliyorsun NBA zaten olimpiyatları bile 92'de açıldı. Ondan öncesi zaten oyuncular çok fazla. Tabii ki bilinen oyuncular vardı. Ama ne ekranlarda onun oyuncuları izleniyordu. Sadece fotoğrafları belki biliniyordu. Pek çok ülkede belki de onların izi yoktu bile. Özellikle işte bu biraz daha kapalı kalan ülkelerde dünyanın. Dolayısıyla hani yani Avrupalı oyuncuların aslında çok yetenekli olan Avrupalı oyuncuların yani buraya entegre olması çok güçleşti. Zaten buralar
Abi şeyi ekleyeyim, pardon, araya giriyorum. Sen aslında çok güzel bir yere değindin. Yani Soğuk Savaş dönemi, 80'ler hala Soğuk Savaş dönemi devam ediyor. Biraz hani ateşi sönmeye başlamış olsa da
Evet.
ve yani basketbolun Avrupa'da popüler olduğu veya hani çok iyi oyuncuların çıktığı ülkelere baktığımızda da işte Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Litvanya. Tabii ki en
Lütfen.
başta sayacağımız üç ülke olur ve üçü de Doğu Bloğu ülkesi.
Tabii
O
abi.
da geçişi yavaşlatmış olabilir diye düşünüyorum.
Ya kesinlikle öyle. Ya şimdi mesela birkaç örnek verelim. Sen buradan açtın madem. İşte Krešimir Ćosić yani çok büyük bir oyuncudur. Yugoslav basketbolundaki hani öncü oyunculardan biri 70'li yıllarda. Hatta onun çok enteresan da bir hikayesi var. Zadar'da oynarken bir arkadaş diyor ki gel hani Amerika'da üniversite oku. Hani buradan şeye geçersin. Hani NBA'ye geçersin vesaire. Adam üniversiteyi sonuna kadar aslında orada okuyor ve çok çok iyi ortalamalar tutturuyor. Yani çift haneli hem işte rebound hem sayıda. çift haneli ortalama tutturuyor ama mesela enteresan bir şekilde yani Amerika'ya kolej okumaya gitmesine rağmen hani ülkesine geri dönüyor. Muhtemelen senin söylediğin gibi bu oradaki biraz hani milliyetçi duygular, yani dönüş gereksinimi ihtiyacı hissetmesi vesaire. Belki NBA'in hani biraz daha o zamanki biraz daha konservatif yapısı. Yani bunların hepsini düşünürüz. Mesela Chris Middleton işte oynayamıyor NBA'de. Ya da oynamıyor. Yani oradaki hikayeyi bilmiyoruz ama bir kolej hikayesi olduğunu biliyoruz ama arkasından gelen bir NBA hikayesi yok mesela.
Abi şu orada her zaman işte bahsediyoruz ya Avrupa ve NBA arasındaki ücret farkının hani son yıllarda çok fazla açıldığını. Tabii o yıllarda öyle bir şey yok yani. Belki daha iyi bir ücret teklif edilmiş olabilir. Bunu da göz ardı etmek lazım.
Ben şey de düşünüyorum abi yani hani ülkelerin politik tercihlerini, siyasi işte
tabii muhakkak.
Yani oyuncular veya insanlar üzerindeki, sadece oyuncular değil yani insanların üzerindeki büyük baskısında çok büyük etkisi vardır. Tabii senin söylediğin unsurlar da illaki vardır. Bu arada Kristina Josic şey yapılıyor, draft ediliyor, Lakers draft ediyor. Ama gerisi gelmiyor işte, oynamıyor adam hiçbir şekilde, NBA'de oynamıyor. Yine Alexander Belov da öyle. 1972 mini olimpiyatlarının unutulmaz son saniye basketini atan oyuncudur Amerika'ya karşı. Daha sonra birkaç bir hastalığı dolayısıyla ölmüştü zaten. Sovyetler Birliği'nin uzun oyuncusu. Bu bildiğimiz Sergei Belov yıldızı değil de onun uzunu. Aslında hiçbir akrabalık ilişkileri de yoktur. Soyadları sadece benziyor. Ama mesela Alexander Belov da New Orleans Jazz o zaman işte draft etmiş onda. Ama tabii Sovyet bir oyuncu olduğu için zaten gitme ihtimali yok. Aslında oradaki başka Sovyet oyuncular da belki de draft edilebilirdi ama yani hiçbirisi zaten gidemeyeceğini o dönem biliyordu NBA'ye. Hani o şekilde bir hikaye var aslında. 70'lerdeki hikaye birazcık böyle. Tabii ki yine işte Nikos Galis gibi oyuncular, Dino Menegin gibi yıldız oyuncular, o dönemin çok büyük yıldızları. Bunlar bu oyuncular draft ediliyor. Ama şey yok. Hiçbir şekilde NBA'de oynamıyorlar. Tabii Galis'in bir Amerika maceraları vesaire var zaten. Hep hayatım boyunca
olmuş. Yani Nick Galis zaten şeyde konuşmuştuk yani Yunan basketbolunu konuştuğumuz. O zaten Amerikalı sayılır yani. Şey doğumlu, işte New Jersey doğumlu. Seton Hall'da oynuyor koleji.
Doğru söylüyorsun. Ama bir işte NBA'de şansına denemiyor mu? İşte orada biraz çekiniyor mu? Gitmiyor mu? Ya daha mı kolay geliyor? Avrupa'da yıldız olmak mı bir seçim? Yani bunların hepsi hani bir seçen şey orada gerekçelerden bazıları. Ama şöyle bir durum gördüm abi, enteresan bir de. Hani 80'lere geçeyim yavaş yavaş. Ya ben özellikle iki takım NBA'de Avrupalı oyunculara çok fazla ilgi gösterdiğini görüyorum. Ve çok enteresan draftları var bu takımların. Birisi Atlanta Hawks. Diğeri de Portland Trail Blazers. Yani 86 yılında Portland Trail Blazers şöyle bir şey yapıyor. Yani hem Arvydas Sabonis'i draft ediyor, hem Panayotis Fasulyas'ı draft ediyor, hem de Drazen Petrović'i draft ediyor. Ya bu aslında hakikaten bence çok şey,
çok vizyoner
bir tavır. Ama tabii bu vizyonerlikten yani nerelere gidiyor işte, bu oyuncuların bazılarını zaten direkt hani başka takıma yolluyorlar. Bazıları zaten çok az süre alıyor. Ya zaten aslında şöyle bir şey var. Hani biraz önce Atlanta Hawks dedim ya Portland'la beraber. Aslında Sabonis'i bir sene önce Atlanta Hawks draft ediyor. Ama Sabonis'in yaş sınırından dolayı draft geçersiz oluyor onun için. Yani tekrar draft'a girmesi gerekiyor. Bir sene sonra bu sefer Portland seçiyor onu. Yani böyle durumlar. Zaten o dönem Sovyetler Birliği oyuncusu olduğu için direkt gidemiyor zaten NBA'ye. Yani öyle bir özel izin de alamıyor. Biliyorsun yıllar sonra gidiyor. 30 yaşında gidiyor. Ve sonra da zaten acayip acayip işler yapıyor. Yılın çaylarını son anda kaçırıyor. İşte en iyi 6. adam ödülünde 2. oluyordu sanırım. Yani çok çok iyi istatistikleri var. Zaten Avrupa'nın geçmiş en iyi 5 oyuncusundan biridir kesin. Yani bugünküleri de dahil ediyorum. Yani benim hani daha sonra dönüp de izledim. Petrovic'le beraber en iyi oyunculardan biri. Herkes de zaten tanıyor onları. Ya Atlanta Hawks'ta şöyle abi. Mesela işte biraz önce saydım, Dino Menegin'e draft ediyorlar. Augusto Benelli'yi hatırlarsın. Polonya'nın yıllar uzunu yani. Augusto Benelli. Augusto Benelli
o bayağı 40'larına kadar oynamıştı. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Beyaz taşlı hatırlarsın böyle 40.
Onun
dışında işte Fanis Christodoulou yine. Yani bu oyuncuların hepsi Alexander Volkov'lar, Valeri Tikhonenko'lar, Sovyet oyuncular, bunların hepsini Atlanta Hawks'ın draft ettiğini görüyorsun. Yani biraz önce saydığım gibi Augusto Benelli de bunların arasında var. Ya sanırım Real Madrid'de Fernando Martin de draft etmiş. Yok, onu New Jersey'de draft etmiş. Yani hani o dönemin yıldız oyuncuları birçoğu aslında NBA'nin o dönemki şeyine giriyorlar abi. Hakikaten radarına giriyorlar. Ama hani bu oyuncuların biraz önce senin bahsettiğin gibi soğuk savaş döneminden dolayı buraya entegre olması biraz zaman alıyor. Entegre olduktan sonra da kendilerini kabul ettirmeleri de zaman alıyor. Birçoğu biliyorsunuz zaten işte Drazen Petrovic yani mükemmel bir sezondan sonra vefat etti. Ya yani belki çok çok daha büyük bir oyuncu olacaktı NBA'de. Ama mesela
ama iki işte, sene bench'in sonunda oturdu.
Tabii sen topla oynamayı mükemmel bir halde yapan bir oyuncuyu tutup da işte bir nokta şutör vesaire haline getirirsen ondan alacağın verim de düşer. Tabii ama o dönemler tabii yani oyuncular da bu kadar atletik değildi abi. Avrupalı oyuncular da bence yani atletizm yönünden kendini bir nebze geliştirirler. Ve orada giderek de gelişiyorlar yani. Hı hı. Belki ondan dolayı da bir çekince olmuştu NBA'de bilmiyorum hani bu oyuncular için. Ama zamanla bence entegre oldular. Yani bir role player oyuncudan şeye dönüştüler. Zamanla işte Kukoç vesaire onda bence çok büyük etkendir. Yani o çok tabii iyi gösterdi çünkü oradaki şeyi. En iyi üçüncü oyuncu olduğunu o takımın vesaire. Yani yıllar yıllar şampiyon olan bir takımın. Daha sonra zaten arkasından biliyorsun işte Parker'lar, Nowitzki'ler vesaire. Şu anda da zaten artık MVP masasına baktığımızda yani Avrupa'da oyuncudan geçilmiyor.
Yani, üç tane şeydir. Embiid'den önce gerçi Embiid'i de sayabiliriz belki. Yani Avrupalı değil ama oyuncu. Yani evet. Amerikalı olmayan bir oyuncu olarak. Doğru. Son 4 senenin MVP'si hepsi ABD dışında. Yani şeyin abi bu şeye dönersek işte ilk giden oyuncuların ilk başlarda süre alma konusunda problem yaşaması orada bence öncesinde bir emsal olmaması onların en büyük dezavantajı oldu. Yani o takımlar da şimdi düşünüyorlar yani benim bildiğim oyuncu var işte hani şeyden almışım başka takımdan işte takaslamışım ya da işte şeyden draft etmişim NCAA'dan hani gözümün önündeki oyuncu yani çok izledim tanıyorum vesaire. Koçlar da bunu düşünüyorlardı belki. Şimdi bu adamı oynatacağım ama nasıl oynayacak? İşte NBA'ye şey yapabilecek mi? Adapte olabilecek mi? NBA basketbolunu oynayabilecek mi? O açıdan işte Kukoç senin dediğin gibi o emsali oluşturmada bir numaralı faktör belki de.
Bence de abi o şeyi yıkmada bence orada biraz Petrovic'in de bir nebze katkısı vardır. Çünkü son senesinin mükemmel yani orada çok büyük faktör olacağını göstermişti. Maalesef öldü yani adam. Hemen onun yanında. Çünkü bambaşka bir noktaya götürecekti ama yani biraz önce konuştuğumuz gibi Kukoç hani burada ya Avrupalı oyuncuların yani çok önemli bir parça olacağını hatta ileride böyle takımları taşıyacak noktada da gelebileceğini bence ilk defa göstermiş oldu. Arkasından da zaten Sabonis'in gelişi. İşte biliyorsun Danilovic de yani istikrarlıydı bayağı Miami'de. İyi sezonları oynuyordu. Düzenli oynuyordu. Yani iyi katkı veriyordu. Yani giderek arttı. Vlade Divac zaten yıllar NBA'de oynadı. Her zaman belli bir seviyeye korundu. Yine 90'lardan alacağımız oyunculardan bir tanesi mesela o. Ama bunun dışında mesela şeyin yanıldığı oyuncular da oluyor. Yani NBA'in. Yani bakıyorlar gençken Yıldız, işte Stefan Rusconi gibi oyuncular mesela. Yani bunlara mesela bakıyorlar. Miloš Babić gibi yine Yugoslav bir oyuncu alıyorlar. Birkaç maç oynayabiliyorlar veya hiç kadroya bile giremiyorlar. Yani şu anda da bunları yaşıyoruz zaten. Yani o dönemlerde de var bu tip denemeler. Ama onun dışında işte mesela Rick Smith o da hani yani sonuçta Hollanda menşeli bir oyuncu. Onun mesela çok çok düzenli oynamıştır Indiana'da. O zaten şu anda ilk beşinde kafadan sayabileceğimiz Indiana takımının yani hiç unutulmaz işte Mark Jackson, Reggie Miller, Chris Mullin, Dale Davis ve şeyden oluşan Rick Smith'ten oluşan yani aklımıza kazınmış abi ilk beşinde.
Bravo valla. Bir çırpı da saydım.
Yedekten de Antonio Davis giriyordu değil mi? İki tane Davis vardı.
Antonio Davis vardı. Jalen Rose vardı.
Aynen Jalen Rose vardı.
Bakın. Şeyde işte 2000 yılında Lakers'ta final oynayan.
Detaya girmeden desteğine ihtiyacım oluyor. Ya böyle
şöyle yani. Şey var ya Travis West vardı. Travis West'in aslı solak kısa.
Doğru. O NBA oyununda ne oynamıştık ya. Indiana'yla ben acayip. Ya bu kadroyu biraz ondan hatırlıyorum biliyor musun? Yani çok oynadım.
98 değil mi?
Evet. Acayip
oynadım. NBA 98. Evet, NBA 98.
Yani
iyi dakika.
Dediğimiz gibi yani onlara yolu açtılar. Yolu açarken de tabii ki biraz önce tekrar bir toparlarsak işte Soğuk Savaş öncesi dönemde bence çok fazla bilinmiyordu. Geçiş de kolay değildi Amerika'ya. Ama 92 olimpiyatlarının bence çok büyük etkisi oldu. NBA açısından da şöyle bakmak lazım oluyor. Bence de onlar için 88 olimpiyatları mesela çok önemli bir gösterge oldu. İşte orada Petrovic'leri gördüler. Sabonis'leri gördüler. Yani bu oyuncuların seviyesini anladılar. oyuncular da 92'de Amerika'ya karşı oynayıp onlara karşı atletizmin, hızın, yeteneğin hani oradaki seviyesini görmüş oldular ve bence onlar için biraz daha cazip hale geldi NBA'ye gitmek. Bence bu oyuncuları görmek onları da kamçıladı diye düşünüyorum. O mesela Hırvatistan'la oynanan final maçında Hırvatistan kadrosunu hatırlarsan inanılmaz bir kadro aslında. İşte Kukoçlar, Radyalar, Petrovic'ler vesaire, yani müthiş bir kadro ama tabii NBA'de en iyi oyuncularıyla gelmiş oraya. Yani o atletizm, hız, güç farkı yine de inanılmaz bir farka götürmüştü maçı. Bence oyuncular için de geçmiş dönemdeki abilerine baktıklarında, yani tercih edilmeyen, oyuncuların tercih etmedikleri NBA tabii belirli gerekçelerle, yani bazıları zaten gidemediği için gidemedi. Siyasi gerekçeler vesaireyle. Ama tercih etmeyenlerin yerine artık tercih edilebilir bir yapı olduğunu burada görmüş oldular. Onlar için de değişik bir dönem oldu diyebiliriz. Yani ben hatırlıyorum yani 90'larda hakikaten hani Avrupalı oyuncu görmek çok kolay değildi. Yani görüyordum takımlarda ama
şaşırıyordum görünce.
Yönetiminde abi çok şey değildi yani. Oyuncular yani çok geri plandaydı. Kolay kolay böyle kendilerini bulamazlardı o takımın içinde direkt yani dahil olamazlardı. Ama şu an çok bambaşka bir noktadayız ama dünya şu an çok bambaşka noktada. Ya bugün abi bir Nijeryalıyla bir Kanadalı evleniyor. Ya yani gidiyorlar işte Avrupa'da bir yerde yaşıyorlar. Başka bir çocuk doğuyor. Belçikalı. Adamın 3 tane pasaportu var. Ya yani böyle bir dünyaya evrildi iş. Ama eskiden yani bulunduğu...
Ya tabii abi hem o hem de yani her şeyin yani komünikasyon araçlarının çok gelişmesi de tabii yani şimdi hem komünikasyon hem aslında seyahatin de çok kolaylaşması. Şimdi bir Amerikalı bir scout'un 80'lerde gidip Avrupa'da oyuncu izlemesi falan çok belki nadiren olacak, belki hiç olmayan bir şeydi. Şimdi yani turnuvalarında işte Next Gen turnuvalarına, U18 turnuvalarına şeyden geçilmiyor, Amerikalı scout'tan geçilmiyor yani.
Kesin öyle. İstersen evet. Bakalım. Bir de senin listeye bakalım.
Şimdi ben yaptım. Güzel bir başlangıç yaptık abi. Böyle bir hani kökenler vesaire, gidemeyenleri de hani konuştuk. Şimdi esas arkadaşlara gelelim.
Söyle abi. Şimdi ben biliyorsun küçükken böyle siyasi spesifik çok severdim. Hatta tuttum takımını yani. O yüzden hani Deadly Shrine falan zaten çok ayrı severim. Ama ben o zamanlar tabii daha yeni böyle basketbolu falan hani farkındalığımız var. İzlemeye başlıyoruz. 94'te vardı. İşte Rebraça'yı seçmişti Seattle. Hemen arkasından ama takaslamıştı diye hatırlıyorum. Daha sonra okudum da yani o tabii birebir o gün hani biz oturup draftı izlemedik. Yani televizyondan falan öyle bir
janr. Ben şu anda draftı izlemiyorum.
Aynen. Yıllar sonra işte.
O kadar da değil ya.
Draftında kimler sayılmış. Hani keşke diyorum Rebraça de çok sevdiğim bir oyuncuydu. Avrupa'da da çok sevdiğim bir oyuncuydu o dönemler. Ki çok, zaten o dönemleri yaşayan pek çok kişinin çok sevdiği bir oyuncuydu.
Evet.
Ve çok özellikli bir oyuncuydu ama hani onu yani o formayla böyle uzun izlemek isterdim yani uzun uzun. Şey Sam Perkins'in yerine.
Evet Rebraça oynadı. Celtics oynadı. Bir de Detroit'te oynadı kısa bir sürede. Belki bir sezon, belki iki sezon.
Evet direkt galiba olmuştu, takaslanmıştı dedi. Hatırlıyorum.
Ya da, öyle olabilir abi. Ya da de olabilir. Hani Seattle draft etmiştir ama hemen gitmemiştir. Ondan sonra da haklarını takas etmiş olabilir.
Evet evet. Şimdi baktım senin iyi bir haklarını Minnesota'ya devretmiş. öyle bir analım dedim.
Şrenf'e geleceğiz. Seattle Supersonics'in 90'lardaki yıldızlarından bir tanesi. Ben şimdi yaptım abi. NBA, madem NBA oyuncularını konuşuyoruz, NBA modeli bir first team, second team, third team yaptım. Tabii ki Avrupalı oyunculardan oluşan.
Evet.
Önce dışarıda kalanları kalanlardan başlayayım istersen. Mehmet Okur bir tanesi. Tabii ki bizim yani Hidayet Türkoğlu'yla beraber işte yani yetiştirdiğimiz herhalde en iyi iki oyuncudan biri diyebiliriz. Zizunas Iligauskas Cleveland'dan LeBron James'le beraber işte o LeBron James'in ilk Cleveland döneminden hatırlarız Jonas Igoskas. Igoskas da aslında hep ilginç gelir bana. Böyle benim de hiç böyle aklımda olan bir oyuncu değildir. Hiç de bahsedilen bir oyuncu da değildir çok fazla. Ama hani baktığın zaman çok iyi şeyler yakalamış. İşte çok iyi istatistikler yakalamış. Çok uzun ama aynı zamanda şutu olan. İşte All-Star seçilmiş bir sezon falan. Bayağı iyi bir oyuncuydu. Ama hani şu an oynasa...
Yani efendim, orta mesafesi vardı. Yani
üçlük bile atıyordu abi.
Yani mesela boyuna göre hareketli bir oyuncuydu aslında. Çabuk bir oyuncuydu daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Yani elleri kolları çabuk bir oyuncuydu enteresan bir şekilde. Yani öyle bir hantallığı yoktu. Zaten ince bir oyuncuydu aslında. Ama evet, tabii o İtman yani, yumuşaklığı vardı yani.
Ya hücumda çok dediğim gibi yumuşak bir oyuncuydu ama savunmada da yumuşak bir oyuncuydu abimiz. Sen biraz önce bahsettin Rick Smith. Indiana'nın uzun yıllar pivotluğunu yapmış. İşte hekeşek yapmasıyla daha çok hatırladığımız ama tabii ki ondan çok daha fazla özellikle olan Hollandalı bir
oyuncuydu aslında. Mesela öyle
kaldı. Evet abi, öyle hatırlanıyor. Yani esas öyle benim hatırladığım başka bir oyuncu var tabii. Ondan bahsetmeyeceğiz bugün ama madem yeri geldi söyleyeyim. Jan Tabak. Evet. Daha sonra Fenerbahçe'de de oynamıştı. Onu sadece Shaquille O'Neal'a faul yapması için oyuna sokardı. O zaman Indiana'nın koçu Larry Bird müydü acaba? Olabilir. Olmayabilir. Neyse. Çok önemli değil. Rick Smith de tabii Hollandalı bir oyuncu ama NCAA'dan gelen bir oyuncu. Onu söylemek lazım ama 867 maça çıkmış. Mesela All-Star olmuş o da. 15 sayıya yakın bir ortalaması var. George Mureşan yine dışarıda kalan oyuncuların tanesi. Bu arada hep şeylerden, pivotlardan gidiyoruz. O dönemde yani bugün daha fazla kısa oyuncu gidiyor NBA'ye ama o dönemde uzunlar çok fazla gidiyordu. Daha doğrusu şöyle demek daha doğru olur sanki. Uzunlar daha başarılı oluyordu NBA'de. Yani kısaların başarılı olma şansı biraz daha düşüktü. Pek sen biraz önce de bahsettin işte NBA oyuncularının atletizmine çok fazla cevap veremiyorlardı.
Abi bununla ilgili çok enteresan bir detay vereyim sana. Şimdi mesela bir tane İzlandalı oyuncu var, Petr Gudmundsson diye. Bu 1980'lerin başında draft oluyor. Çok uzun bir oyuncu. Aşırı uzun bir oyuncu. Öyle 2.25'in falan. 2.25 evet. Lazım. Yani 2.20-2.25 gibi bir şey. Mesela bu oyuncu dediğine örnek bir oyuncu mesela. Ve NBA'de oynamış bir oyuncu. Yani tutunabilmiş bir oyuncu. Enteresan bir şekilde. Yani o zaman
abi zaten
oluyor.
Zaten biraz işte Avrupalı oyuncuyu şey yaparken, draft ederken veya oynatırken sanki o şeye bakmışlar biraz. Fiziksel anomaliye bakmışlar. Yani 2.20'lik bir oyuncuyu artık şey yapamamış. Yani göz ardı edememiş. Yani İzlandalı da olsa, Hollandalı da olsa, Romanyalı da olsa işte George Mureşan'ın durumunda olduğu gibi. Evet, İlgoskas da aynı şekilde öyle bir oyuncuydu. 2.20'nin üstünde bir oyuncuydu.
Ya bu Gudmundsson biraz değişik bir adam ya. Kafadan da kırık bir herif. Yani adam mesela bırakıyor, gidiyor Arjantin'de bir yıl oynuyor. Diyor buradaki taraftar diyor çılgın gibi diyor. İşte az geliyorlar ama diyor bu vahşi adam. Malzemin berbat falan diyor adam işte. Bir sene Arjantin'de oynuyor, sonra gelip tekrar dönüyor. Başka bir takıma gidiyor. Bu sene İzlanda'ya geri dönüyor. Oradan tekrar NBA'ye gidiyor. İşte Portland, San Antonio vesaire. Değişik bir hikayesi var yani.
Dünyanın en garip İzlandalısı ödülünü veriyoruz kendisine.
Bu tip oyuncular yani dediğin gibi o zamanlardan bile hani NBA'in şeyinde var, radarında var yani. 80'lerin.
Tamam başında. Yani işte yani belli bir boyun üstünde olunca artık şey yapamıyorlar yani herhalde göz ardı edilemiyor yani. Başka dışarıda kalan diğer oyuncular işte Marko Yariç'i aldım. O da yani çok süper bir oyuncu değildi yani NBA'de, böyle çok büyük yıldız değildi ama uzun süre oynadı Los Angeles Clippers'ta. Vladimir Radmanovic'i aldım.
Antrenörlerin çok tuttuğu bir oyuncuydu yani.
Abi 2 metrelik bir guard çünkü yani.
Çok iyi de savunmacıydı, sert bir oyuncuydu.
Çok iyi de savunmacıydı. Radmanovic'i aldım abi. Radmanovic de biraz böyle de hani oynadığı dönemde dalga konusu falan da çok yapılırdı ama adam 10 seneden fazla oynadı NBA'de. 10 sayıya yakın, hatta 10 sayının üstünde de olabilir. Sayı ortalaması var. Üstünde değildir de 8 falan civarıydı sanırım.
Radmanovic Lakers'ı da bayağı oynamıştı herhalde.
Evet, Lakers'ta da oynadı. 13 sene oynamış abi adam. az değil yani, az değil zaten de bayağı yüksek bir
İyi şey katkı. Biliyorum.
Ya bence şey abi, örnek bir NBA yani örnek bir basketbolcu kariyeri bence yani 13 sene oynuyorsun.
Ne güzel. Evet.
Hep de şey yapıyorsun böyle, hani bir şekilde isteniyorsun, aranıyorsun, paranı kazanıyorsun abi. Tamam yani süper yeteneklisin ama abi kimse süper yetenekli değil ki yani. Süper yetenekli olan 10 tane falan adam var zaten yani.
Evet.
Çok iyi bir NBA kariyeri bence. Son olarak da Rajon Estrovic, o da Spurs'umuzun değerli oyunculardan bir tanesiydi. O da böyle biraz şeydi, hani kazma falan gibi gelirdi ama çok iyi, işte iyi bir savunmacı, iyi pozisyon bilgisine sahip bir oyuncuydu. Faydalı bir pivottu o da diyelim. Var ekleyeceğim bir şey yoksa 3. takımla başlayacağım abi.
Yok, devam edelim.
Şimdi 3. takımda çok yıldız isimler var. Ama şimdi bu takımları yaparken ben şeye baktım abi. Yani oyuncunun genel profiline değil de NBA'deki ne yaptığına daha çok baktım. O yüzden hani Sabonis nasıl 3. 5'te olur diye gelme bana yani. 3. 5'te abi Domantas Sabonis diyecektim. Arvidas Sabonis.
Abi çok zaten. Ya yani bunların hepsini ikiye de koyarsın, üçe de koyarsın. Bakış açısına bağlı yani dediğin gibi.
Abi evet şimdi yani...
Frank koyarsın da bire falan, onlar çok belli zaten.
Abi Sabonis şimdi 25 yaşında falan gitmiş olsa NBA'ye dizler parçalanmadan önce.
Evet.
Yani zaten şey değil bu listeye girmek. Yani tarihin şeylerine, listelerine girecek seviyede bir oyuncu yani. Sen biraz önce bahsettin yani geç yaşta gitmişti zaten. Geç yaşta gitmesinin ötesinde iki dizide parçalanmıştı yani gittiğinde. Ona rağmen bıraktığı etki inanılmaz gerçekten. Arvidas Sabonis var. Vatandaşı Sarunas Marchilionis var tabii ki.
Evet.
O da bu biraz önce bahsettiğimiz ilk gittiğimde işte biraz bench'te fazla kalan ama ondan sonra kendisini gösterdikçe dakikaları artan oyunculardan bir tanesiydi.
Marchilionis sanırım Sovyetler Birliği'nde oynayıp ilk defa şeye gider yani şeye gider.
Evet abi. Evet. Öyle ben de öyle hatırlıyorum.
Öyle bir şey
var. Evet öyle. Golden State Warriors'ta o da özellikle iyi bir iz bırakmıştı. Bu Golden State Warriors'ın Run TMC döneminde hatta oynamıştı diye hatırlıyorum. Bu işte Tim Hardaway, Mitch Richmond ve Chris Mullin'in işte üçlüsünün etrafında kurulan Warriors takımı.
Evet, takımlar değil mi?
Şu anki şöyle söyleyeyim ya. Şu anki Warriors'tan önceki son iyi Warriors takımı diyebiliriz.
Evet, Warriors iyi takım. Yani güzel, keyifli oyuncular vardı yani, öyle diyelim daha doğrusu. Ama şeyde hakikaten yani Litvanya hakikaten 1 numarası Marchilionis, 5 numarası Sabonis, ne güzel takımmış tamam.
Ya şeyler Kurtinaitis'ler falan filan var.
Tabii canım.
Litvanya'yı da konuşuruz bir ara belki. Vlade Divac yine 3. takımda. Artık biraz şey yaptım abi yani, iki tane pivot oldu ama pek de yapacak bir şey yok. Şimdi hani yoksa bir tanesini dışarıda bırakmak zorunda kalacaktım. Yani Vlade Divac falan dışarıda bırakılmaz. O da çok uzun süre oynadı NBA'de. Hatta neredeyse kariyerinin tamamını NBA'de geçirdi. Yani çok ilginç bir şekilde hani 90'larda NBA'ye giden oyunculardan pek görmediğimiz şekilde. Çünkü o dönem hani uzun bir süre kalsa bile oyuncu hani bir yerde 30 yaşında falan artık dönerdi Avrupa'ya. Hani 5-6 sene, 7 sene.
Belki öyle bir örnek verdik ya şeyden. Kukoç'tan bir örnek verdik ya yani, çok önemli oldu.
Divaç da oyuncudan.
Divaç da aynısını da giriyor. Bence %100 de bu listede olması gereken bir adam. Yani
hatta Divaç daha da önce gitmiş. 90'da gitmiş.
Daha önce gitmiş. Yani hem Lakers'a tutundu hem o mesela Sacramento'nun değişken basketbolunda mesela çok bir yerdeydi yani. Ve oraya mesela çok iyi uyum sağlayan bir oyuncu oldu. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen o dönemler yavaş yavaş. Yani çok önemli evet. Bir şey vardı. O Chris Webber'le falan yakaladığı uyum mükemmeldi.
Ve Sabonis gibi o da müthiş bir pasördü ya.
Bir pasördü evet ya. Ya bence çok, mesela
çok,
biraz
çok böyle müthiş müthiş bir oyun aklı vardı yani.
Ya Divaç mesela abi biraz hani şey, şimdi yere gelmişken konuşmak lazım belki. Yani biraz böyle göz ardı edilen bir oyuncu. Bence biraz böyle şey kalmış bir oyuncu. Hani ya hakkı tam olarak teslim edilmemiş bir oyuncu. Sen dediğin gibi çok iyi pasör. Çok iyi bir şey, çember savunucu aynı zamanda. İyi blokçudur. Ya ortalama üstü bir şeydir. Yani hani Tüm bunları çok iyi yapan bir oyuncu. Gerektiği zaman orta mesafe atar, skora katkı verir. Çok iyi devrilir. Yani hani gerçekten de tam bir takım oyuncusu. Çok daha fazlasını hak eden bir oyuncu. Gösterişli bir oyuncu değildi sadece. Belki ondan işte biraz geri planda kalmış olabilir, evet. Ama saygı duyulan bir oyuncu Avrupa'da.
Ama o Sacramento takımında yani bizim de çok severek izlediğimiz işte Hidayet Türkoğlu'nun da çaylak sezonunu ve sonrasında bir sezon daha geçirdiği o Sacramento takımında hakikaten çok önemli bir oyuncuydu. O çok çünkü yani bir de çok enteresan bir takımdı abi işte çok sen de hatırlıyorsun.
Abi
yani uzunların uzunların pasör olduğu, kısaların bitirici olduğu çok değişik bir takımdı yani.
Ya birçok kişinin zaten en beğendiği takımlardan biri. Geri dönüp izlediklerinde. Evet. Bence o takım mesela gerçek lideri oydu. Saha içi lideri şey olarak. Yani karakter olarak.
Oyun kurucusu gibiydi. Şeyin hem oyun kurucusu gibiydi hem de ruhani lideri de gibiydi.
Ruhani. Hakikaten. Aynen çok güzel söyledin. Tam onu demek istiyordum.
Vay be Divaç'ı özlemişiz galiba. Bayağı uzun uzun konuştuk.
Oyuncu.
Yani diğer...
Bu Yugoslav kökeninden gelen oyuncular hakikaten de o dönem yani 80'lerin Yugoslavya takımından gelen oyuncuların hepsi birer harika yani abi. Kukoç'u, Petrovic'i, Vidaç'ı, Divaç'ı, Vidaç demiş. Darko Paspal mesela ben de onu, o çok sevdiğim bir oyuncudur mesela. O da şey NBA'de oynamadı mesela ama yani hani Avrupa'nın mesela gördüğü en iyi oyunculardan biridir. Birden beşe kadar mesela oyuncu savunabilen bir oyuncudur. Çok acayip bir adamdır. Neyse o gün o zaman onları da bir konuşuruz bir ara.
İnşallah. Diğer oyuncularım da abi bir tanesi Boris Diaw. Bu hala üçüncü takımdayız bu arada. Boris Diaw da yani hayatımda izlediğim en nasıl denir böyle ince işleri iyi yapan. Çok fazla böyle şeye hani temasa memasa falan böyle itiş kakış aman şey yapmasın abi saçım bozulmasın gerçi geldi ama. İşte şey yapmasın. Aman abi dokunma şey yapma. Çok fazla işte üstüme ter geldi falan filan diye böyle biraz kibar bir arkadaştı ama hücumda topu eline aldığı zaman hakikaten her türlü şey yaratabilirdi. Yani kısa bir yok iç olarak düşünebiliriz neredeyse. Yani tabii karşılaştırma açısından söylemiyorum ama tarz olarak böyle hani biraz benzetirim ben.
Ya Avrupa'da
tabii ki yok için çok daha kısasıydı.
IQ'su en yüksek oyuncular sıralaması yapıyor.
İnanılmaz ya inanılmaz yani. Direkt o işte abi şeyde oynarken hani senle de konuşmuşuzdur o zamanlar. İşte o San Antonio'nun işte dünyanın en güzel basketbolu 2013-2014 döneminde Spurs'da oynarken işte o Spurs 5'i zaten hani işte Tim Duncan, Ginobili, Boris Diaw falan böyle hepsi inanılmaz şey oyun zekasına sahip, basketbol IQ'suna sahip böyle müthiş 5'ler çıkarabiliyordu sahaya Greg Popovich. Diaw'da tabii çok fazla takımda oynadı Boris Diaw. Ama en fazla onu en iyi hatırladığımız takım herhalde San Antonio Spurs'dur.
Kesin. Ben o formayı hatırlıyorum hepsini.
Evet. Son oyuncum da abi Calderon.
Calderon da iyi.
İspanyol evet. Guard. Ya Calderon pardon. Calderon da yani böyle NBA çevrelerinde biraz böyle işte dalga geçilen demek belki biraz ağır olur ama işte çok fazla hani işte çok yumuşak. İşte hani çok kötü savunmacı ya abi. Hakikaten de kötü savunmacıdır yani Calderon. İşte çok işte hani şey tabiri vardır ya Matador savunması tabiri vardır ya. Yani geldi abi de zaten İtalyan. Tam o Matador savunmasını işte yapan bir oyuncuydu. Yanından vızır vızır geçerdi. Kısalar. Ama hücumda da yani bir o kadar şey bir oyuncuydu yani özellikli bir oyuncuydu. Hem iyi bir sağ görüşüne sahipti hem iyi ikili oyun oynardı. Çok iyi bir şutördü. Hakikaten çok çok iyi bir şutördü. O yüzden de zaten çok uzun yıllar kaldı NBA'de. Bir sezonda %93-94 falan faal atıp böyle şey olmuştu. Ligin en yüksek %50 faal atan oyuncusu olmuştu o sezon. O kalmış aklımda.
Ya Calderon o şeyin İspanyol guard sınıfının o önemli temsilcilerinden biri de onlar hakikaten. Yani Rubio'su, Raul Lopez'i, o. Şey dediğim gibi de çok temiz de bir şutu vardı. Perdeyi vesaireyi çok iyi kullanırdı. Yani hakikaten de.
Evet.
Zaten ben hep aklımda mesela Calderon'a hep perdeyi çok iyi kullanan bir oyuncu olarak aklımda kalmış mesela. Oyundan ziyade kendine şut yaratmak için de çok iyi kullanırdı ve acayip boş bırakırdı. Yani boş hale gelirdi o perde sonrası. Tabii o da değerli bir oyuncuydu yani. Mesela o evet, sayıda tutunması mesela o dönemler önemli bence.
Abi çünkü işte hücumda o kadar fazla özelliğe sahip bir oyuncuydu ki işte bazen savunmadaki defektlerini göz ardı edebiliyordun. Yani 8 farklı takımda falan oynamış abi adam yani. 7 farklı, evet. 8 farklı takımda oynamış. 14 sene boyunca 900'e yakın maça çıkmış. Yani tamam ya, benim böyle çok hastası olduğum bir oyuncu değildir ama yani bu 5'e almadan da edemedim yani kendisini.
O undrafted oyuncu.
Uzun süre. Undrafted bakıyorum abi şu anda. Draftını draft yazılmadırmış bu arada. Basketbol referansından bakıyorum. Burada draft yazıyorlar ama draft undrafted yazmamışlar. Evet. Olabilir undrafted. Olma ihtimali yüksek o yüzden. Numara o çok.
Undrafted'mış.
Calderon'a da bundan sonraki hayatında başarılar diyelim. 2019'da bırakmıştı basketbolu. İkinci takıma geçiyorum.
Tabii.
Marc Gasol.
Her
ne kadar şimdi şey demesinler abi, hala oynuyor Marc Gasol, niye aldınız demesinler.
Yalandır, o yüzden aldık.
Yalan, biraz yalandır oynadığı için aldım abi. Biraz da işte NBA kariyeri artık bittiği için bu saatten sonra geri dönmez diye düşünüyorum.
Ya şu kulübü aldık, birazcık bari yükseltelim, bari iki top oynayayım diye.
Evet abi.
Şeyden geldi. Gasol ama Gasol, Randolph ikilisinin hakikaten şeyi çok iyiydi ya. Mükemmel. O mesela o şeyi de ezbere sayarsın abi. O takımı da ezbere sayarsın. Memphis takımını.
Hı-hı. Mike Conley, Tony Allen, Marc Gasol, Zach Randolph.
Hiçbir takım diye yani.
Beşinci oyuncuyu şey yapamadım. Şu an çıkartamadım ama artık belki aklımıza gelir. Ya Marc Gasol tabii şeyde de yani Memphis'te çok uzun süre oynamıştı. Hatta Memphis'e gitmesi de Pau Gasol'ün Lakers'a işte takasıyla gerçekleşmişti. İşte Pau Gasol Lakers'a takas olurken Memphis'ten Marc Gasol'de Marc Gasol hakları daha doğrusu Memphis'e geçmişti. Abi de onların ilginç Memphis'le daha doğrusu Pau Gasol zaten Memphis'te Marc Gasol döneminde bir de şöyle bir şey var abi. Ben bunu sonradan öğrendiğimde çok böyle hoşuma gitmişti. Marc Gasol lisenin de bir bölümünü Memphis'te okumuş. Abisi Grizzlies'te oynarken. O yüzden taraftarın da Memphis taraftarın da çok sevdiği bir oyuncuydu. Tabii sonrasında Toronto Raptors'a takas olup kariyerinin son bölümüne yakın 2019'da Raptors'la da bir şampiyonluk yaşamıştı. İspanyol pivot. Devam ediyorum. Detlef Schrempf. Yani Detlef Schrempf yani demiştik mi biraz önce konuşuyorduk ya abi işte Avrupalı oyuncu gördüğümüzde şaşırıyorduk falan diye. O oyuncu benim için Detlef Schrempf'tir. Hala da NBA'de yani NBA'de Avrupalı oyuncu dediğim yani dendiği zaman hani ondan çok daha üst düzey oyuncular var, geleceğiz biraz sonra ama benim aklıma ilk gelen oyuncuların bir tanesi de hep Detlef Schrempf olmuştur yani. Bunun muhtemelen tam onun işte oynadığı dönemde ilk NBA'yi izlemeye başlamış olmam. İşte Seattle Supersonics'te oynuyordu. İşte Chicago Bulls'la Sonics'in final serisi unutulmaz. 96
şey serisi. Bizim bu TRT öğlenleri böyle pazar günü galiba şey veriyordu böyle. Hızlandırılmış bir tane NBA maçı veriyordu. Öyle söyleyeyim. O da anlatıyordu işte hatta. Yani o haftanın mesela bir maçıydı o. Galiba o haftaya da yakın bir maçtı. Cuma günü vesaire oynanmış bir maç oluyordu. Her hafta bir tane maçı veriyordu. Hatta NBA action başlıyordu öbür arkasından da. Ya da öncesinde NBA action vardı. Sonra maç vardı. Böyle biraz hızlandırılmış bir maçtı. Bazı yerleri böyle atlıyorlardı falan ama hani bütün maç var gibi düşünebiliriz. Orada mesela Seattle, işte ben ilk defa orada işte hani Seattle'ı sevmiştim. Hı-hı. Orada mesela Detlef Schrempf'i görünce bu adam işte Murat Maton söyledi işte Alman oyuncu falan vesaire diyor. Ya dedim hani Alman oyuncu geliyor burada oynuyor baksana adama falan diye böyle çok şaşırdığımı hatırlıyorum. güzel Seattle takımının önemli parçalarından biri. Çok tamamlayıcı bir parçasıydı.
Evet, yani aslında ben tabii şey, benim de çok sevdiğim bir oyuncuydu ve dediğim gibi yani Avrupalı oyuncu deyince de ilk aklıma gelen oyuncuların tanıştır. Ama yani Avrupalı olup olmadığı konusunda da açıkçası biraz şeyim var abi, şüphelerim var. Çünkü hiç milli takımda oynamazdı. Hatta yani milli takımda o kadar oynamazdı ki ben hani şey diye düşündüm bir ara. Acaba dedim hani bir şekilde babasının görevi gereği Amerika'da doğdu da işte hani olur ya işte dışişleri görevlisi, ne bileyim konsolosluk görevlisi, şey görevlisi, büyükelçilik, hani öyle bir şey mi var acaba hani işte dedim. Ama işte Leverkusen doğumlu, normal hani şey Alman. Ama işte şeyi işte koleji Amerika'da okuyor. Sonrasında işte Seattle tarafından draft ediliyor. Hala da bildiğim kadarıyla Amerika'da yaşıyor bu arada.
Ya bayağı Amerikalı olmuş, önce olmuş ya ama.
Evet ya, o yüzden ya işte milli takımda da pek hiç oynamazdı ya. Ben hiç hatırlamıyorum abi. Sen bilmiyorum, hatırlıyor musun yani? Detlef milli takımda.
Çok güzel.
O yüzden hani Alman'dan çok Amerikalı gibi aslında. Ama tabii sonuçta bir Alman bir oyuncu. Buraya almadan olmaz. Zaten severiz kendisini. O da yani 1100'ün üstünde maça çıkmış abi. 14 sayı, 6 rebound, 3 asist.
Bir kontrol 138. Var. Şöyle bir durum var burada. Biz şundan dolayı bilmiyor olabiliriz onu. Bizim şimdi onu izlediğimiz dönemde yaşı bir ilerlemişti. Aslında o 92 olimpiyatlarına kadar oynamış milli takımda.
Öyle mi? Hatırlamıyoruz demek ki abi. 92'den öncesini zaman hatırlamamız zor.
Bizim izlediğimiz dönemlerde de hatırlarsın işte 94'ler, 95'ten sonrasında da hiç görmememiz normal çünkü bırakmış zaten adam o zaman. Yani hani
milli takım. O zaman özür diliyoruz kendisinden.
Yani erken yaşta milli takım bırakmış.
Abi şimdi bırakmış. Tabii doğru söylüyorsun. Şimdi zaten 63 doğumluymuş abi. Ben işte 96'dan bahsettim Seattle Chicago serisinden. 3 yaşındaymış zaten.
Yani 10'a kadar oynamış ama hani böyle 20'sinden 30'una kadar diyelim. Öyle bir dönemde oynamış.
Evet. Lakabı da The Grand Teuton'muş. Gördüğüm en iyi lakaplardan bir tanesi.
Abi gördüğüm en Alman adam yani. Hem ismiyle hem evet. Bile diyeyim yani.
Kesinlikle abi. Bir de yani şimdi mesela şu an oynasa bayağı iş yapan 2.08'lik hareketli şutör, atletizmde olan bir şey olarak, oyuncu olarak şu anın basketboluna falan da yani günümüzün basketboluna falan da çok uygun bir oyuncu. Nasıl abi?
Zamanın ötesinde bir oyuncuydu.
Ha evet, kesinlikle. İkinci takımdan devam ediyorum. Mark Gasol dedik, Detlef Schrempf dedik ve Drajan Petrovic'e geldik. Burada biraz Drajan Petrovic'e şey yaptım abi. İltimas geçtim. Çok çok uzun bir NBA kariyeri olmadı. Bir tane çok iyi sezonu var aslında. Ama yine de yani şey yapamadım. Yani üçüncü takıma falan da almak istemedim abi yani.
Aynen. Çok da konuşuruz. Ben de çok fazla ekleyecek bir şey yok aslında. Hani keşke evet. O sezonu, yani o sezon hani onun için bir dönüm noktası diye NBA tamamen alışmıştı, kendini ispatlamıştı. Yani çok başka bir noktaya gidecekti Nets'le beraber. Ama maalesef olmadı. Çok benzer senaryo mesela bir İspanyol Fernando Martin için de geçerli Real Madrid senaryosu. Mesela o da 28 yaşında bir trafik kazasında ölüyor. O da mesela çok çok iyi parlak bir dönemindeyken vefat ediyor. Yani bu iyi oyuncuların hani Martin'den sonra bir neredeyse bir 7-8 yıl sonra şey bunu yaşamış Petrovic'de. Hakikaten çok başka bir noktaya Avrupa basketbolunu belki erkenden çok başka bir noktaya getirebilecek bir oyuncuydu. Hı hı. Benim de daha sonra dönüp izlediğimde yani şu anki işte Doncic neyse yani kalite, standart, işte oyuncunun yetenek havuzu vesaire. Hani hepsinden
dönüp izlemek. Hatta Doncic'ten biraz daha iyi iştir.
Aynen, biraz daha iştir ve kendine has çok
yetenek. Biraz daha değil, çok daha iyi iştir yani aslında.
Evet evet. Çok çok iyi bir oyuncu. Çok yazık olmuş bir
evet,
yaşam yani, öyle diyelim.
Bir diğer oyuncum Andrei Kirilenko.
Abi Kirilenko.
AK-47.
Göndermesiyle.
Ama hayatımda gördüğüm en iyi kararlı olan bir tanesi Kirilenko'nun Utah Jazz'a gidip 47 numarayı alması inanılmaz bir olay yani.
Ya ben o zamanlar bir 47 yani ne alaka 47 numara falan diyordum böyle. Tabi o zamanlar bilmiyorum ki şeydeki.
Yok biliyorsun da bir şey yapmıyor. Hani insanın aklına gelmiyor ilk anda yani. Ha yani sen düşününce de falan.
Bağlantı kuracağını düşünemedim.
Evet.
Ama Krilenko'nun hakkında bir tane maçı izlemişizdir. Hem Mehmet Okur varken hem işte ondan önceki dönemde de sanırım oynamıştı. Krilenko vardı yani kadroda.
Krilenko vardı ama Krilenko ilk gittiği zamanı ben hatırlıyorum. Tam şeyden sonraki sezon gitmişti. Karl Malone ve John Stockton ayrıldıktan sonraki sezon 2000 ya 99-2000 ya 2000-2001 sezonu olması lazım. O takımda böyle hani aynı bu seneki Utah Jazz gibi böyle çok düşük beklentilerle sezona başlayıp çok iyi bir dereceyle bitirmiş sezonu. Şey playoff kıl payı kaçırmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 8'den girmiş olabilirler. Az önce işte Detlef Schrempf için demiştim ya işte konuşmuştuk ya bugün oynasa da çok iyi bir oyuncu olur. Krilenko da aynen öyle yani. Bugün oynasa Krilenko ortalığı birbirine kadar Twitter falan yıkılır yani. Çünkü yani hani bizi izleyen çok kişi biliyordur aslında Krilenko'yu ama şöyle söyleyelim abi. Tabii ki yani böyle quadruple double ya da quintuple double falan quintuple double diye bir şey yapılmadı zaten hiç tarihte de. Onu belki yapamazdı ama 5-5-5-5-5 diye falan bitirebilecek bir oyuncu diye Krilenko. 5 top çalma, 5 blok, 5 asist, 5 rebound işte 5'ten fazla sayı zaten. Hani hatta rebound ve asist belki de onlara daha yüksek olabilir. İnanılmaz bir şok yönlük, inanılmaz bir savunmacı. Hem çember savunabilen hem dış savunmacı işte şey dış savunmacı, dış oyuncu savunabilen. Hakikaten benim izlediğim en enteresan basketbolcu profillerinden bir tanesiydi herhalde.
Çok standart üstü bir adamdı ya. Yani çok. Her şeyi, yani senin söylediğin o bütün departmanları standartın üzerinde yapan bir adam. Yani öyle bir oyuncuydu. Ve zaten NBA için de çok uygun bir oyuncuydu. Zaten çok atletik bir adamdı. Yani Avrupa'da yani o açıdan da çok sıkıntı yaşamadı bence. Sadece NBA'de bir inceydi biraz. Sonra o biraz daha kalınlaştı vesaire. O,
o zaten... biliyorsun ilk sene GH'i veriyorlar. İkinci sene şey gibi oluyorsun. Hulk Hogan gibi oluyorsun.
Aynen öyle. Yani çok da iyi adapte oldu. Zaten çok yönlü oyuncu. Her dönemin oyuncusu yani Krilenko. Herhangi bir dönemde oynayabilecek bir adam.
İkinci takımımı bitiren oyuncu da federasyon başkanımız Sinan Türkoğlu oluyor. kendisine buradan saygılar.
Sponsor olmak isterse falan şey yapabilir.
Evet, onun için söyledim zaten.
Yoksa. Ben çok sevdim. Gece kalkıp izleme işlemiz çoktur. Bu arada şaka yapmayayım. Gerçekten ben çok izledim.
Ya, evet.
Yani sayısı yani... babamdan çok azar yemişimdir yani. Bu saatte ne ayaktasın yarın işte okul var şu var vesaire. İşte ne bileyim iş var şu var bu var. Yani şey işimiz
abi,
var. Abi bunu azar. Bir de o zaman şey diyor ki abi yani geri dön sar izle falan böyle bir şey yok abi.
Yok abi öyle bir şey yok.
Yok esport yok. Onlar da linkten
mecbur yani
kul olmak isterler.
Abi izledin işte yaptın izledin yani canlı yayınlarken izledin yoksa başka zaman izleme şansın
şöyle yakalıyordun ya bir de onu hatırlıyor yani. Musun? Mesela keyfi böyle şey yapıyorlardı mesela kanalda gece 2'de mesela maçı tekrar veriyor falan ama yani onu mesela yayın böyle yayın akışında yok o. Biz tabii şimdi internet falan adam akıllı yok. Hani şimdi dalga geçiyor. Millet de yani biz şeyi alıyorduk sabah gazetesini. Arkasına bakıyorduk yayın akışında hakikaten şey var mı? İşte NBA maçını tekrar verirler mi falan diye bakıyorduk. Orada yazmıyordu mesela. Zaten saat 1'den sonrası falan olmuyordu genelde. Mesela saat 1.30'da bir bakıyordu. Aa maçın tekrarı başlamış falan.
Ya da tekrarını bırak abi canlı yayını falan da şey yapmak mümkün olmuyordu. Yani hani maç var mı yok mu onu da.
O son anda belli oluyordu falan böyle hatırlıyor musun?
Ya yani bazen son anda belli oluyordu. Bazen hani var mı yok mu ulan işte.
Şeyde
ama şeyden ben de annemden falan çok fırça yediğim olmuştur yani. Gece başa kalkmış.
Atlanta maçını verecekler. Sen bekliyorsun mesela. Senin karşında bir anda Denver Miami maçı çıkıyor. Niye? Çünkü şey değiştirmiş onu. O yayın aldıkları adamlar değiştirmiş falan. Yani böyle şeyleri de çok görmüştük.
ya da hiç çıkmıyor maç. Yani o da olabilir.
Hidayet ne anlattırdı bize ya. Yalnız Hidayet'in maçına kalktığımda abi yani herifi 10 dakika izlemek için herif diyoruz da burada. Sevgili başkanımıza
saygılar başkan.
O meşli saçıyla şey yani hakikaten bak gerçekten Hidayet'i 5-10 dakikasını izlemek için abi kalkıyordum ben. Yalan yok yani. Yani maçı da izlemeyi seviyordum. Zaten Sacramento falan çok iyi takımdı da. Yani izlemesi de çok keyifli. Ama o dipte beklerdi mesela. Hiç top gelmezdi. Ki Türkiye'den gittiğinde çok iyi bir top yönlendirici vesaireydi. Yani her şeyi çok iyi yapan bir oyuncu. Evet. Bir sınıfı altıydı yani. Çok çok iyi bir oyuncuydu. Ama onu hani dip çizgiye bırakıp işte Petrovic'in ilk yılları gibi bir nokta şütör gibi kullanıp işte zaman zaman işte oradan oyuncu üzerine gelince dipten drive edip pas özelliğini vesaireyi kullanıyorlardı. Ama hani çok izlemişliğimiz vardır. Hakikaten Hidayet'te yani hem Orlando dönemi de çok iyiydi. Sacramento'daki adaptasyonu da bence beklenenden çok çok iyiydi. Kolay değildi yani orada adapte olmak. Onun şansı şey oldu orada işte hem Peja Stojković hem Vlade Divac. Yani Avrupa'da oyunculara Rick Adelman'dı sanırım koç. Onun da oyunculara çok büyük güveni vardı. Yani öyle
yani
güzel
şimdi bir... abi...
Zaten Orlando dönemi mükemmeldi yani.
Tabii şimdi bazen hani siyaseten kızıyoruz diyoruz falan ama yani Türk basketbolu için çok önemli bir
abi,
şey açtı yani kapı açtı yani. İlk giden o değildi. İlk giden Mirsat'tı bu arada.
Evet.
Ama Mirsat çok az kalmıştı pek zaten oynayamamıştı. Onun da
ama Mirsat'a hiç uygun şeyle, bir NBA yani. Hiç alakası yok Mirsat'ın yani. Ben mesela
abi
çok
ben
ama bence hiç alakası yok.
Evet yani bir yani Mirsat Türkçan'la NBA deyince abi benim aklıma gelen tek şey o işte Jeff Van Gundy ile yaşadığı müthiş diyalog geliyor aklıma. İşte Jeff Van Gundy diye şey diyor Mirsat işte me 3 işte beni 3 numara oynat falan diyor. Jeff Van Gundy de you 3 me fired diye böyle seni 3 numara oynatırsam kovulurum şeklinde. Yani o her zaman yani doğruluğu konusunda hani net bir şeye sahip değilim. Kesin bir bilgiye sahip değilim ama böyle bir hikaye duymuştum. Bir de şeyle yine Jeff Van Gundy'den açılmışken sonra bir başka Avrupalı oyuncu Spanolis'te de bir böyle bir hikayesi var. Spanolis'te bir sene Houston Rockets'ta oynamıştı. İşte o da gittiğinde çok hakikaten Avrupa'nın hani sayıda oyuncudan bir tanesiydi o zaman da o genç yaşında da işte tabii süre alamıyor. İşte Houston'ın da şey dönemde işte Yao Ming'li, Tracy McGrady'li işte şampiyonluk için oynadığı dönemler. Tabii Sponis süre alamıyor. İşte şey diyor Jeff Van Gundy diye. İşte in Greece I am T-Mac diyor. Jeff Van Gundy de T-Mac is T-Mac here diye cevap veriyor Sponis'e. O da böyle çok hoşuma gider. Neyse. İşte yani Hidayet'in hakikaten Türkiye basketbolu için o açıdan çok önemli bir kapı aradı kesin. Özellikle de Orlando dönem tabii.
İlk çıktığı zamandan beri bildiğimiz için şimdi mesela onu birebir yaşamak çok farklı oluyor. Yani onu hani bizim dönemdeki insanlar belki çok daha iyi şey yapar. Şimdi mesela dediğin gibi hani bazı sebeplerden dolayı insanlar kızabiliyor bazı şeylerin ama hani biz onun Efes dönemini, milli takım dönemini, işte NBA'ye ilk gittiği dönemi, daha sonra işte daha iyi bir noktaya geldiği NBA'deki dönemleri falan hani birebir çok izledik. Çünkü dediğin gibi o zamanlar şey yoktu. Yani oyuncular, bizim oyuncular işte İbrahim de gitmişti, İbrahim Kutlay. O da çok böyle sınırlı oynadı yani.
Evet.
Yani onun için de çok uygun bir yer değildi çünkü. Mirsat için de uygun bir yer değildi ama Hidayet için uygun olabileceğini tahmin ediyorduk. Yani onun çok yönlü bu işareti veriyordu. Bir de ilk defa böyle bir oyuncu gittiği için çok fazla izlendi yani bizim tarafımızdan. Çok takip edildi. O yüzden birebir çok bildiğimiz bir oyuncu. Hakikaten yani oyun içinde, saha içinde çok değerli bir oyuncu olduğunu direkt söyleyebiliriz.
Evet ya en iyi 6. adam ödülü işte Orlando ile finale çıkışı, o final işte o playoff serüveninde oynadığı rol. Evet Mehmet Okur da Detroit ile finale çıkmıştı. Hatta şampiyonluğa ulaşmıştı ama çok kısıtlı bir rolü vardı. Hatta yok gibiydi neredeyse. Yok gibi demeyelim de yani çok böyle kısıtlı sürelerde kullanıyordu onu Larry Brown. Ama Hidayet hakikaten o takımın belki en iyi ikinci oyuncusuydu. Belki en iyi yani en iyi ikinci oyuncusu diyebiliriz yani. Gerçi o takım hani Dwight Howard ve diğerleri gibi bir takımdı. Yani diğer oyuncuların Rashard Lewis, Jamie Onias'ın Hidayet.
Burada şey dedik ya belki onu söyleyebiliriz. Yani Divaç'a Sacramento'nun ruhani lideri dedik. Aslında burada da biraz Hidayet Oran'ın lideri gibiydi aslında. Oyun için lideri gibiydi.
Evet. Yani en iyi oyuncusu Dwight Howard'dı Orlando'nun ama maçlarında Hidayet kullanırdı mesela.
En yönlü oyuncu evet buydu.
İşte Paul Pierce'in üstünden attığı son saniye üçlü falan hiç asla hani unutmayacağım şeyler benim. İkinci takımı da böylece bitiriyoruz. Krem de la krem'e geldik. Burada artık herkesin hemen hemen çok yakından tanıdığı tabii ki oyuncular var. Burada şöyle gideyim diyorum. En iyiden başlayalım. Dirk Nowitzki.
Mi yani, Tony Parker mı? Mesela. Yok bir şey dememiyorum.
Böyle bir
açıp diye söyledim sadece. En iyi oyuncu dedin ya.
Şeytanın avukatlığını yapayım diyorsun.
Aynen.
Ya Tony Parker'ı ben 3. sıraya yazarım açıkçası. Bence Dirk Nowitzki 1, Pau Gasol 2, Tony Parker 3. Ya öyle. Dirk Nowitzki ya daha önce hiç yapılmamış bir şey yaptı abi. Yani inanılmaz bir şey yaptı. Amerika ile hiçbir alakası olmayan birisi olarak gitti oraya. Yani orada kolej okumayan falan bir oyuncu. Almanya'nın 2. liginden işte Würzburg muydu? Würzburg'dan daha şey bile oynamadan işte Almanya'nın Bundesliga'da bile oynamadan hiç üst seviyede oynamadan o zaman yani şu an çok var böyle gider oyun işte en görünüyor. Yannis belki yok işte aynı şekilde Yannis de öyle. En üst seviyede oynamadan NBA'ye gitti bu oyuncular ama o zaman hiç böyle bir şey yoktu. Nowitzki kimse tanımıyordu. Avrupa'da da hani kimse tanımıyordu derken ben tanımıyordum. Biz hani basketbolu çok fazla izleyen insanlar olarak tanımıyorduk. Allah Allah bu kim falan nereden çıktı falan. Ama yani işte orada yarattığı etkiyle işte Toni Kukoc ve Vlade Divac işte Avrupalı oyuncuların kapısını Avrupalı oyunculara NBA'in kapısını ilk açan oyuncularsa Dirk Nowitzki de bunun ikinci hani basamağıydı aslında. Çünkü Nowitzki gidip orada başarılı olduktan sonra Avrupalı oyuncuların draft edilmesi inanılmaz arttı yani. Her işte bugün de konuşuyorduk seninle. İlkan Karaman üzerinden hatta konuşuyorduk. Her kafayı her gösteren oyuncu U18 seviyesinde falan özellikle kafayı her gösteren oyuncu mutlaka draft ediliyordu abi. İşte Cenk Akyol draft edildi, İlkan Karaman draft edildi. Yani bu Türk oyuncular aklıma gelen orada hani gibi oynayamayanlar kariyerleri de istekleri istediği seviyeye ulaşamayan oyuncular olarak sonrasında Avrupa'da çok fazla bunun önünü açtı Dirk Nowitzki. Şimdi o tabii o furya epey bir azaldı. O hani bütün oyuncuların Nowitzki gibi olmayacağını anlayınca NBA yönetimleri, scoutları, takımları. Ama o dönem gerçekten inanılmaz bir furya vardı. Yani böyle bir draftta işte 60 oyuncu seçiliyor. Yani 15 tane falan Avrupalı oyuncunun gittiği draftlar mutlaka vardır. Yani bakmadım ama 10 tane 15 tane Avrupalı oyuncunun gittiği draftlar mutlaka vardır. Yani sadece bunun için bile Dirk Nowitzki özel bir saygı hak ediyor. Yani sahada yaptıkları zaten hani en iyi Avrupalı oyuncular arasında anılmak artık onun için bir şey değil. Yani Avrupalı olarak hani sınıflandırmak da haksızlık olur ona. Yani NBA'de oynamış en iyi oyunculardan bir tanesi. Yani en iyi işte en iyi oyuncu 10 oyuncudan bir tanesi değil belki ama en iyi 20 oyuncudan bir tanesi olabilir. Hani bir şey yapmak lazım belki bakmak lazım ama.
Evet.
Hem işte ilk MVP ödülünü kazanan Avrupalı oyuncu, işte şampiyonluk yaşadı sonrasında Mavericks'le takımın en iyi oyuncusu olarak yaşadı şampiyonluğu.
Bence Nowitzki vardı. Ben katılıyorum sana.
Biliyorum. Sen şey olarak söyledin.
Nowitzki'den yani çok ayrı bir nokta da ben şeyden gireceğim abi sadece kısa bir not söyleyeceğim. Yani sen her şeyi söyledin. Çok da herkese tanıyor Nowitzki. Yani tek tek de şimdi şunu yaptı, bunu yaptı diye anlatmamız da hakikaten uzun uzun da çok gerek yok. Buradaki yani bu senin son isimden kimseye zaten öyle anlatmaya gerek yok. Nowitzki ile ilgili yani NBA'in bakış açısıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani 98'de mesela Nowitzki draft edildiğinde 9. sıradan draft edilmiş. Hiçbirimiz tanımıyorduk. Bence onun arkasından yani gelen o oyuncular özellikle 10-15 yıla son 10-15 yıla yayılıp NBA'de kalıcı olacağını olunacağını gösteren yani Avrupalı oyuncunun NBA'de kalıcı olacağını gösteren oyuncular burada NBA scoutlarını da bence bayağı ciddi şekilde harekete geçirmiş demek ki.
Yani gidip Almanya 2. liginden bir oyuncu bulup 19. sıradan seçmek bence
orada
verdiği etkiyi önemli bir şekilde gösteriyor burada. Scoutlar da gidiyor demek ki böyle oyunculara buradan çıkabiliyor diye daha derinlemesine bir araştırmaya giriyorlar. Ve onu çıkarıyorlar ve buluyorlar, getiriyorlar burada ve işte dediğin gibi tarihin en iyi belki 15 yıl oyuncusundan biri haline geliyor.
Ya orada tabii şeyin de etkisi çok fazla abi. Dan Nelson o dönem Dallas'ın koçuydu ve yanlış hatırlamıyorsam oğlu Danny Nelson da yine şeyde yönetimdeydi ve oyuncu izleme komitesiyle de alakalı bir işi vardı. Onların zaten Nowitzki'den de önce bu işi ilk başlatan isimlerden olduğunu söylemek lazım. İşte örnek veriyorum, Marshall Jones'i ilk oynatan da Dan Nelson'dır mesela. Ta işte 90'ların başında, ortasında. O da şey yani büyük şans. Hem Avrupa basketbolu için, hem Nowitzki için, hem de bizim için tabii ki. Diyelim Pau Gasol'e geçelim. Yani şeyle başlamak istiyorum. Pau Gasol şöyle bir oyuncu. Lakers tarafından forması emekli edilmiş bir oyuncu.
Evet, evet.
Yani bu bile aslında tek başına onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Forması emekli edilen Nowitzki ve Drajan Petrović haricinde başka bir oyuncu var mı? Bir de Pau Gasol tabii ki son olarak bu sezon, geçtiğimiz sezon daha doğrusu.
Benim kadarıyla yok.
İşte. Tony Parker belki olabilir. Emin değilim.
Bu da vardı. Şeyi söyleyeyim ben abi Gasol ile ilgili. Gasol benim ben televizyondan canlı izledim. Şimdi ben Sabonis'ten canlı izlemedim yani. Televizyondan canlı izledim en iyi uzun. Yani ilk Avrupalı. Yani Avrupa'da oynamış. Televizyondan izlediğim en iyi uzundu. Bu arada bu söylediğim şey bizim 2001 Eurobasket'te oldu yani. Adam o zaman 19 yaşında mı 20 yaşında mıydı neydi yani.
19 yaşındaydı galiba.
Ve o yaşında hala mesela göğüs üstü bir pas aldığı zaman topu yere indirmeyeceğini biliyordu yani. İnanılmaz bir farkında. Böyle bir şey yani.
Abi.
En iyi uzun 25 yaşında 30 yaşına doğru falan kavrayabiliyordu. O dönemler bile düşün. Yani inanılmaz bir oyuncu.
Ya Pau Gasol'la ilgili zaten benim aklıma gelen ilk şey Pau Gasol deyince o topu indirmemesidir. Evet. Yani kusursuz bir fundamental, kusursuz bir oyun aklı, kusursuz bir fundamental ve zaten çok da entelektüel bir adamdır yani biliyorsun. Evet. Hani kafası çalışan da bir adamdır. Hemen ilk aklıma gelen şey abi o topu indirmemesidir. Hala da böyle uzunlarda ilk baktığım şey topu indiriyor mu indirmiyor mu olur. Ki çoğu uzun da yani hala abi bu dönemde yani bu artık bir standart haline gelmiş, bir uzun da sanat haline gelmiş bir şey olmasına rağmen hala bugün mesela dinleyicilerimiz açsınlar izlesinler abi birçok uzunun hala topu yere indirdiğini, en böyle en üst düzey demeyeyim ama üst düzeye yakın bazı oyuncuların bile böyle olduğunu görebilirler yani.
Tavares işte final maçında
yere mesela indir. Mesela
11.5 dakikasında orada hatta kendi kendine kafasına vurdu ya ben nasıl yani bunu
evet.
Diye. Yani o mesela şu anda Avrupa'nın en iyi uzun olarak gösteriliyor. Ya yani onda bile ya bu durumlar yaşanabiliyor abi. Ya hakikaten çok iyi oyuncuydu. Yani bir de şeydir Gasol abi. Yani temiz yüzlü falan hani böyle yumuşak bir oyuncu falan zannedilir. Sahada falan ya, bence tamamen ters düşünüyorum ben bununla yine. Çok yani yumuşak bir oyuncu değil. Bilakis böyle mücadeleden falan da kaçmayan bir oyuncu. Çarpışmadan da kaçan bir oyuncu değil. Zaten çok da iyi blokçudur yani. Hani o zamanlaması falan çok iyidir.
Evet blok yani blok çok iyi blokçudur. Yani çok iyi savunmacı.
Hiper savunmacı değil.
Değildi.
Kaçan bir adam değildir yani.
Abi özellikle o şeydeyken yani ilk draft olduğunda senin dediğin gibi bu arada birinci sıradan draft olmuş bir oyuncu ve bu konuda da bir ilk bir Avrupalı oyuncu olarak. İlk gittiğimde o biraz imajıyla da alakalı böyle daha doğrusu kendisi öyle düşünüyordu herhalde imajıyla alakalı olduğunu. Böyle çok temiz yüzlü falan bir çocuktu ilk gittiğinde. Yani. Hakikaten çok böyle ufak, yaşı falan da çok ufak gözüküyordu. Böyle tertemiz bir yüz, işte kısa saçlar falan filan. Daha sonra sürekli böyle ona işte bu çok yumuşak, işte Avrupalı oyuncular çok yumuşak falan filan diye böyle suçlamalar geldi. Bu da şey hırsıp böyle sakal falan bırakıp saçlarını zıtıp böyle imajını böyle sert bir oyuncu gibi hani şey yapmaya çalışmıştı hatırlıyorum o dönem. Göstermeye çalışmıştı. Ama asla senin dediğin gibi böyle çok aşırı böyle yumuşak asla böyle mücadeleye girmeyen falan filan bir oyuncu değil. Zaten rebound rakamları falan muhtemelen ortalaması onun üstündedir. Bakayım bir. İşte 9.2'ymiş, ona yakın. Aynı zamanda çok çok iyi bir oyun görüşüne sahip, çok iyi bir pasör. Hakikaten yani o 2000'lerin başında abi NBA'in en iyi şeyiydi. Yani hücumcu uzunuydu.
Evet.
Ya yani en iyi savunmacı uzun Dwight Howard'tı, en iyi hücumcu uzun Pau Gasol'u o dönem. Diğer oyuncumuz Tony Parker. O da tabii ki çok yakından tanıdığımız bir isim. Belki çok uzatmaya gerek yok. İşte San Antonio'ya yazılan başarısız sayısız.
Ya abi zaten kafa böyle sen dediğin gibi böyle 4-5 oyuncuyu zaten kafadan sayınca abi ilk 5'teki falan zaten direkt şey çıkıyor yani isim ortaya çıkıyor yani. Hem o takımın şeyi yani bıraktığı etki, San Antonio'da mesela böyle bir örnek. Demin işte Memphis konuşurken ondan önce yine bir takım daha konuştuk, şimdi tam hatırlayamadım. Yani onların hepsini böyle tam kadro Indiana'yı söylemiştik mesela. Hani yani onlar mesela ne bileyim şampiyon olsun veya olmasın. Yani o takım hani bir şekilde bir iz bıraktıysa o zaten o takımın şeyi hatırlanıyor. Yani 20 sene 30 sene önce olsa bile hatırlanıyor. Tony Parker da işte o hem Ginobili ile olsun hem Sean Elliott işte şimdi sayıyorsun yani bu zaten. Tim Duncan işte David Robinson. Mesela yani mükemmel bir takımdı. Ya o takımda çok önemli parçası da benim mesela hiçbir zaman favori oyuncum olmadı abi. Çok enteresan bir şekilde. Yani ben mesela hiçbir zaman bir Tony Parker fanı olmadım. Ama tabii
ben,
çok...
Ben şey yani ben Spurs taraftarı olmama rağmen Tony Parker fanı hiçbir zaman olmadım abi. Biz Ginobili'ciyiz abi.
Aynen.
Sen de öylesin. Ben de öyleyim yani. Ginobili.
Ki Tony Parker'dan
buraya alamadık tabii ama.
Oyuncu yani. Ama yani ne bileyim. Hani şey gelmedi bana.
Ya işte. Çok o takımda abi işte o takımda çok fark yaratan bir oyuncuydu. Çünkü hiç onun gibi bir şey yoktu böyle delici. İşte kendi şutunu yaratabilen oyuncular vardı tabii ama böyle hani savunmayı delip çembere atak yapan işte o hani bugün floater dediğimiz o zaman gözyaşı damlası deniyordu aynen, işte ya da o zaman yoktu yani o zaman floater tabii falan yoktu. Bir Tony Parker atardı, NBA'de Tony Parker atardı, Avrupa'da da işte La Bomba Navarro atardı.
Navarro atardı, doğru söylüyorsun.
Şimdi herkes floater atıyor. İşte daha doğrusu adına floater deniyor. O zaman teardrop, gözyaşı damlası denirdi.
Teardrop diye.
Yani bu bile aslında işte Tony Parker'ın NBA'de bıraktığı izi gösteriyor. Yani hani böyle büyük oyuncuların kendilerine has hareketleri vardır. İşte Jordan'ın fadeaway'i vesaire işte Olajuwon'un dream shake'i. İşte Tony Parker'ın da gözyaşı damlası. Onun imzasıydı. Diyelim. Ve Tony Kukoc'a geçelim. Zaten bahsettik biraz önce. Yeniden şey yapmaya gerek yok. Çok üstüne durmaya gerek yok. İşte NBA'ye Avrupa'nın kapısını ilk açan oyuncuların bir tanesi olduğundan ve şeyi izleyenler de zaten biliyorlar. Last Dance'ı izleyenler falan da biliyorlar onun ne kadar uzun uğraşlar sonucu Chicago Bulls'a transfer ettiğini, o süreçte neler yaşandığını.
Tony Kukoc mesela abi Avrupa'da daha hani böyle şey bir oyuncuydu ya, ya daha çok böyle top eline verilen, daha yani teslim edilen ama onun işte bir şeyler yapmasıyla beklenen. Mesela yani tabii Chicago Bulls'ta böyle bir imkanı çok fazla olmuyordu. Yine de hani zaman zaman böyle bir role bürünebiliyordu hani ikinci beş vesaire hani zaman zaman işte bir reislerin olmadığı ortamda diyelim. Ama yine de abi o role player'a mesela çok iyi evrildi ya. Ben yani mesela o da çok takdir edilecek bir şey. Mesela bazı oyuncular hakikaten mesela o tip bir durumda tamamen kayboluyorlar. Ki ben ona kızmıyorum da yani. Bu oyuncuların zaten kimyası böyle değil. Yani oyun yapıları bu şekilde değil. Hani onu o şekilde kullananları ben aslında biraz yani suçluyorum burada. Oyuncuları değil. Ama mesela buna adapte olan oyuncular da çok ayrı bir saygı hak ediyor. Zaten koç başlı başına zaten yani Avrupa'da top emanet edilen bir oyuncu. Uzun boylu olmasına rağmen ama burada mesela o hani rol oyuncusu olma şeyini de misyonunu da mesela elini tersiyle etmemiş. Yani ona da ayrı bir takdir edilecek iş.
Abi yani şey derken hani şundan bahsedeyim yani topu yere vurabiliyor falan derken hani genç yaşındaki Avrupa'da oynadığı maçta işte Benetton'un maçını falan izleyin yani Doncic resmen yani.
Tabii
resmen Luka Doncic.
Aynen öyle.
Yani hem fizik olarak hatta Doncic'ten biraz daha uzun Dur muhtemelen biraz daha değil mi? 2-0-8 etmişti bu Kukoc.
Şöyle
yani 2-0-8'lik bir oyuncu bayağı guard gibi oynuyor ama.
O da çok inceydi abi. Hatırlıyorsun bir sicim gibi bir adamdı yani. Sonradan evet. Tam bir adam oldu. Tanıyamadık yani. Hani böyle resmen bambaşka bir adam gelmiş.
Abi son oyuncumu da tahmin edebilecek misin son oyuncumu?
Vallahi hiç düşünmedim ya.
Hidayet'in takım arkadaşı. Üçlük deyince aklımıza gelen ilk isim olması gereken.
Ha, Stojkovic ya tabii. Ben şimdi şeyi evet, düşündüm de Orlan'ı düşündüm. Allah diyor. Bir daha da kendisi üç numaraydı.
Bir daha işte Sacramento'daki takım arkadaşı seyredin tabii.
Yalan bir de. Sacramento hani üçlük deyince unutmanca doğru Stojkovic. Stojkovic de evet ya. Hakikaten de ne atıyor ya diyorduk abi.
Bu kadar abi bu kadar yani
imkanı olmayan bir adamdı ya mesela yani hani boş kaldığı zaman ya imkansız mesela kaçırması falan Stojkovic'i. Ben hiç görmedim hatırlamıyorum ya. Çok az nadir hatırlarım yani.
Abi çok temiz bir şutu vardı. Yani benim eski oyuncular arasında herhalde Ray Allen'la beraber gördüğüm en temiz üçte sahip oyuncu olabilir Stojkovic. Kaç kere kazandı abi üçlük yarışmasını? Üç kere mi kazandı? Ne öyle saçma sapan bir şey. Abi de çok uzundu ya. 2-0-6 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kontrol edeceğim.
Şey hatırlar mısın? Mesela Avrupa'da o step back, üçlük back yoktu abi. Mesela Avrupa'da oyuncularda. Mesela Stojkovic vardı.
Ya benim abi dikkat... her türlü atıyordu ya. Yani 2-0-8'miş orada. İşte yani şunla yani şu yüzden söylüyorum abi boyun yani şey de yapamıyorsun. Yani karşısında dursan da atıyor yani. Çok uzun olduğu için de bir de yukarıdan falan da çıkarırdı böyle.
Tabii çok yukarıdan çıkarırdı evet.
Yani çok hakikaten böyle şütör oyuncuları izlemeyi seven insanlar dışında hakikaten rüya gibi bir adam sen de seversin o tip oyuncuları biliyorum.
Evet evet. Ben çok beğendiğim oyuncuydu.
Şey de aynı zamanda biraz
milli takım dönemi de iyidir yani. Hatta biliyorsun Eurobasket'te de çok iyi bizim burada düzenlenen Eurobasket.
2001'de evet.
O zamanlar zaten... çok iyi yıllarıydı yani. İyi yıllarıydı.
İyi yıllarıydı ama hala da şey bir genç bir oyuncuydu yani.
Evet evet. Güzel oldu. Biraz uzun sürdü ama listemiz. Ama biz abi, programda da 5 saat falan sürer diyorduk sen hatırlarsan ya. Yine iyi bir şekilde.
Abi zaten ben o yüzden sana dedim şeyleri almayalım diye. Aktif oyuncuları almayalım diye. Yoksa yanmıştık yani. Evet. Hakikaten yanmıştık. 1,5 saatte bulduk tabii.
Ota Avrupa'sı yani Euroleague dışında biliyorsun genelde zaten yaşayan oyuncu konuşmamasıyla yani daha doğrusu hani aktif oyuncu konuşmasıyla bilinir.
Bu bizim prensibimiz arkadaşlar.
Uygulamış.
Oynayanları konuşmuyoruz.
Evet. Marka söyle evet, bırak bizi mahcup etme.
Evet lütfen. Yani tamam takımın çıkardığım diye bu sene de düşmeyecek galiba Ciro'na bildiğim kadarıyla. Artık otur şeyinde başkanlık koltuğunda mis gibi çayını kaldığını söyle. Diyelim. O zaman kapatıyorum abi.
Evet kapatalım.
Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel bir keyifli bir program oldu yine. İnşallah dinleyenler de keyif alırlar. Bir sonraki programda artık ne konuşacağız bilmiyoruz. Sürpriz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.